Kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık Kitabı. İkinci kaset A yüzü. Osmanlı Yükselme Dönemi 1453-1579. Sultan II. Mehmet Fatih 1451-1481. İstanbul'un Fethi 1453. Nedenleri: İstanbul'un ticaret merkezi olması, Osmanlı toprak birliğinin sağlanmak istenmesi, Anadolu ve Rumeli fethedilmiş ancak ortada Bizans İmparatorluğu kalmıştı, Bizans'ın Osmanlı politikası, şehzade mücadelelerine katılması, Avrupa'yı sürekli Osmanlılara kışkırtması, Hz. Muhammed'in İstanbul'un fethini isteyen hadisleri. Sonuçları: İslam dünyasında Osmanlı'nın prestiji arttı. İmparatorluk aşamasına geçildi. Toprak bütünlüğü gerçekleşti. Devletin yeni başkenti İstanbul oldu. Karadeniz ticareti Osmanlı Devleti'ne geçti. Orta Çağ kapandı, yeni çağ başladı. İstanbul'dan kaçan Rum bilginler İtalya'ya gittiler. Burada unutulan antik Yunan ve Roma medeniyeti eserleri yeniden öğrenildi. Böylece Rönesans ortaya çıktı. İkinci Mehmet, Fatih ve Doğu Roma İmparatoru unvanını aldı. Balkanlardaki fetihler: Sırbistan 1453-1459, Mora 1460, Arnavutluk 1462-1478, Hersek 1478, Eflak 1462, Boğdan 1455-1456. Buralarda özel yönetimli eyaletler kuruldu. Yani fethedilen bölgeler yerli yöneticiler tarafından yönetildi. Avrupa'da İslam'ı gönüllü olarak kabul eden ilk topluluk Bosnalılardır. Anadolu'daki fetihler: Amaç, Anadolu'da Türk birliğini gerçekleştirmekti. İlk defa gerçekleştirmeye çalışan 1. Bayezid Yıldırım'dır. Amasra 1459, Cenevizlilerden. Sinop 1460, Candaroğullarından. Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yıkılması 1461. Karamanoğullarının Osmanlılara bağlanması. Akkoyunlu Devleti ile 1473'te Doğu Anadolu'nun egemenliği için Otlukbeli Savaşı yapılıp kazanıldı. Anadolu'da Osmanlılara en fazla direnen beylik Karamanoğullarıdır. Karamanoğulları kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı kabul ettiler. Ayrıca Anadolu Türk tarihinde Türkçeyi resmi dil ilan eden ilk Türk devletidir. 1277 Karamanoğlu Mehmet Bey. Denizlerdeki fetihler: Ege Adaları, Kırım. Ayrıca Rodos ve İtalya'da alınmak istenildi. Ancak başarılı olunamadı. Fatih, İtalya'yı da alarak Sezar, Roma İmparatoru unvanını da almak istedi. Denizlerdeki fetihler ve İstanbul'un alınması Venedik ve Cenevizlilere büyük ekonomik zararlar verdi. Osmanlı ticaretinin de olumsuz etkilenmesi nedeniyle Venedik ve Cenevizlilere ön kapitülasyonlar denilen imtiyaz verilmiştir. Aslında ilk imtiyazlar 1. Bayezid ve 1. Mehmet dönemlerinde verilmiştir. İlk altın para Fatih döneminde bastırıldı. Bu Osmanlı ekonomisinin geliştiğini ve gücünü gösterir. Fatih, kendisini Roma İmparatorluğu'nun varisi olarak görmekte, dünyada tek devlet ve tek hükümdarlık istemekteydi. Bu düşünce kendinden önceki bütün Türk devletlerinde ve sonraki bütün Osmanlı padişahlarında da görülür. Buna Türk Cihan Hakimiyeti mefkûresi denir. Fatih tahta çıktığında devletin büyüklüğü 940 bin kilometre iken 1491'de vefatında 2 milyon 214 bin kilometre kare olmuştur. Osmanlı geleneklerinin toplanması ile Fatih Kanunnamesini hazırlayarak Türk tarihinde ilk defa saltanat hukuku yazıya geçirilip kardeş katline izin verildi. Böylece merkezi yönetim güçlenecek, ayrıca veraset anlayışı nedeniyle devletin parçalanması engellenecektir. Mimaride klasik Osmanlı Türk mimarisi oluştu. Devşirmeler ön plana çıktı. Divan toplantılarına padişahın katılmaması dönemi başladı. 2. Bayezid 1481-1512. Devşirmelerin desteğiyle hükümdar oldu. Böylece Fatih döneminde başlayan devşirme üstünlüğü devam etti. İkinci Bayezid dönemi önceki ve sonraki hükümdarlara göre daha durgundur. Bunun nedenleri şunlardır. 1. Şehzade Cem olayı. Şehzade Cem ve Bayezid hükümdar olmakta eşit haklara sahipti. Tahta Bayezid oturunca Cem mücadeleye başladı. Bursa'yı aldı. Ancak Bayezid'e yenilince Memlük, Rodos, Fransa, Papalık'a sığındı. Bazı iddialara göre hükümdarın isteğiyle 1495'te Papalık tarafından zehirlendi. Bir iç sorun iken uluslararası sorun haline geldi. Fetihleri engelledi. 2. Osmanlı ekonomisinin durumu. Fatih döneminde çok sefer yapıldı. Ancak alınan yerler, ganimet getirilen yerler olmadığı için hazine sürekli kayıplara uğradı. İkinci Bayezid hazineyi düzeltmek için avarız denilen ve seferlerde alınacak olan vergiyi getirdi. 3. Teşkilatlanma isteği. İkinci Bayezid'in hedefi yeni yerler almak yerine daha önce alınan yerlerde devletin teşkilatını kurmaktı. Böylece buralarda devlet daha kalıcı olacaktı. 4. Kişiliği. Veli Sultan diye de anılan hükümdar, Memlük ve Safevi devletleriyle Türk ve Müslüman oldukları için savaşmak istememiştir. Ancak bu durum bir zayıflık anlamına gelmez. Çünkü sultan gerektiği için 1491-1501 yılları arasında Memlük ve Venedik'le savaşıp Boğdan'ı aldı. 1. Selim, Yavuz, 1512-1520. Osmanlı-İran ilişkileri Çaldıran Savaşı, 1514. Nedeni, Safevi Devleti'nin Doğu Anadolu'yu ele geçirme isteği. Böylece İran Akdeniz'e ulaşıp dünya devleti olabilecektir. Aynı düşünceyi daha sonra Rus Çarlığı benimseyecektir. Savaşı Osmanlı İmparatorluğu kazandı. Ancak İran Safevi tehlikesi ortadan kalkmamıştır. 1515'te İran seferinde Safevilere yardım etmeleri nedeniyle Dulkadir oğulları ile Turnadağ Savaşı yapıldı ve bu beylik devlete bağlandı. Böylece Anadolu Türk Birliği gerçekleşti. Ramazanoğulları ve Dulkadiroğulları beylikleri siyasi varlıklarını 1608'de 1. Ahmet döneminde kaybetti. O zamana kadar Osmanlı'ya bağlı olarak yaşadılar. 1. Ahmet siyasi varlıklarına son verdi. Mısır Seferleri. İki sefer yapıldı. 1516'da Mercidabık ve 1517'de Ridaniye Seferleri. Nedenleri. Yavuz'un Doğu politikası. Bütün Türk ve Müslüman devletleri kendine bağlamak istiyordu. Burada Mekke ve Medine'yi de almak istemiştir. Mısır'ın zenginliği. Baharat yolu, Hint deniz ticaret yolu buradan geçmekteydi. Sonuçları. Suriye, Filistin, Mısır toprakları ele geçirildi. Böylece zengin Mısır, Osmanlı maliyesini zenginleştirdi. Hicaz emirinin Osmanlı'ya bağlılığını bildirmesiyle halifelik Osmanlılara geçti. Kutsal emanetler İstanbul'a gönderildi. Baharat yolu Osmanlı denetimine girdi. Ancak Ümit Burnu'nun Magellan'ın bulunması nedeniyle ekonomik avantaj kısa sürdü. Yavuz döneminde Osmanlı toprakları 2.373.000 km²'den 6.557.000 km²'ye çıkmıştır. Sultan 1. Süleyman Kanuni dönemi 1520-1566. Osmanlı İmparatorluğu en güçlü dönemine ulaştı. Ancak duraklama dönemine de başladı. Tek oğul olduğu için hükümdarlık mücadelesi olmadı. Dolu bir hazine, dünyanın en güçlü ordusu, çok iyi yetişmiş devlet adamları devraldı. Daha önceki örfi kanunları derleyip tek hukuk kuralları oluşturdu. Bu nedenle Kanuni unvanı verildi. İç isyanlar. Mısır'da Memlük Devleti'ni yeniden kurmak için ordusunda Şam valisi olan Canberdi Gazali ayaklandı. Ancak bastırıldı. Sadrazam olma sırası kendinde olan Ahmet Paşa, Mısır'a vali olarak gönderilince burada ayaklandı. Ancak Yeniçeriler desteklemeyince başarısız oldu. Terfi düzeninin bozulması ile liyakata değil, siyasi güce önem verilmesi devri başlamış oldu. Hükümdar, damadı İbrahim Paşa'yı 3. sırada olduğu halde sadrazam yapınca devlet yönetiminde bozulma başlamış oldu. Damat İbrahim Paşa, rüşvet alan ilk devlet adamıdır. Bu nedenle de idam edildi. Ancak bozulma da başladı. Anadolu'da Kalender Çelebi, dirliklerinin elinden alınması nedeniyle ve Baba Zünnun, vergiler nedeniyle isyanları çıktı. İki isyan da güçlükle bastırıldı. Devletin en kuvvetli zamanında zor bastırabilmek, Anadolu'daki halkın durumunu gösterir. Sokullu dönemi 1564-1579 Sakız Adası 1568 Yemen'in fethi 1568 Kıbrıs'ın fethi 1570 Tunus'un fethi 1574 Fas'ın himayeye alınması 1577 Lehistan'ın himayeye alınması 1575 Lehistan 1587'ye kadar Osmanlı himayesinde kaldı. Daha sonra ayrı bir devlet olarak kuruldu. 19. yüzyılda Almanya, Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan arasında paylaşıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Polonya aynı yerde kuruldu. 1568'de Avusturya'ya, 1578'de İngiltere'ye kapitülasyonlar verildi. Kanal projeleri A. Don-Volga ırmaklarını birleştirerek Hazar Denizi ile Karadeniz'i birleştirmek, su yolu oluşturmak. Böylece Rus ilerlemesi engellenerek İran kontrol edilecek, Kafkasya'daki Türklerle ilişkiler güçlenecektir. Ancak vezirler arasındaki rekabet, Rus Çarlığı ve Kırım Hanlığı'nın Osmanlı'ya daha fazla bağımlı kalacağı korkusu ile engellemeleri nedeniyle başarısız oldu. B. Süveyş kanalını açıp Akdeniz ticaretini canlandırmak istedi. C. Karadeniz-Marmara projesi ile İznik Gölü, Sakarya Nehri, Sapanca Gölü ve Marmara Denizi bağlantısını kurarak Karadeniz ile Marmara arasında deniz yolu açmak istedi. Mimar Sinan bu işle görevlendirilmişse de başarılı olunamadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemi. Duraklamanın nedenleri. İç nedenler. 1. Yönetimin bozulması. Daha önce şehzadeler sancaklara gönderilerek yetiştirilirken, 1. Ahmet döneminde sancaklara gönderilme geleneğine son verildi ve kafes sistemine geçildi. Bu nedenle Osmanlı tarihinde harem dönemi de başlamış oldu. Şehzadeler hiçbir şey bilmeden padişah olunca da yanlış uygulamalara girdiler. 2. Ordunun bozulması. Kanunu kadime aykırı olarak Yeniçeri Ocağı'na rastgele kişiler alındı. 3. Murat, Yeniçeri ağası Ferhat Ağa'nın karşı çıkmasına rağmen hokkabaz ve cambazları ocağa aldı. Böylece Yeniçeri Ocağı bozulmaya başladı. Daha sonra devlet ocak içindir anlayışı güçlenince Yeniçeri isyanları 2. Mahmut'un ocağı kaldırmasına kadar devam etti. Tımarlı sipahilere Koca Sinan Paşa'nın hatalı tutumları nedeniyle Tımarlı ordusu da bozuldu ve Celali isyanları yaygınlaştı. 3. Ekonominin bozulması. Savaşlardan elde edilen ganimetlerin azalması, coğrafi keşifler nedeniyle ticaret yollarının değişmesi, sık sık padişah değişikliği ile cülus bahşişinin en büyük yük oluşturması, saray masraflarının artması, lüks ve israfın artması, kapitülasyonlar ekonominin bozulmasına neden oldu. 4. İlmiye sınıfının bozulması. Fatih dönemine kadar Osmanlı medreselerinde mutezile, akılcılık anlayışı bulunması nedeniyle bütün bilimlerde çalışılırken Fatih'ten itibaren Gazzali anlayışına yanlış yorumlanarak yönelilmiş, dini ilimlere önem verilmiş ancak diğer alanlar ihmal edilmiştir. Bu nedenle kaliteli ilim adamları giderek azalmıştır. 1640'ta ilmiye sınıfı Bab-ı İçtihat, düşünce kapısı kapanmıştır diye ilan etti. Oysa 1444'te Avrupa'da matbaa kullanılıyordu. 17. yüzyılda Kadızadeler hareketinin temeli bu gelişmedir. Avrupa'daki gelişmeler de aynı nedenle takip edilmemiştir. Bilimin bozulması, adalet ve eğitimi de olumsuz etkilemiştir. Beşik ulemalığı gelince bu sınıfın bozulması hazırlanmıştır. 5. Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'yu ihmal etmesi. Özellikle Fatih ile birlikte devşirmelerin yönetimde çok güçlenmesi, yüksek yöneticilik için sadece devşirmelerin gidebildiği Enderun'dan mezun olma şartı getirilmesi, yöneticilerin Anadolu'yu ihmal etmeleri sonucunu ortaya çıkardı. Özellikle Celali isyanlarında bu nedenle Anadolu halkına çok sert davranıldı. Oysa Osmanlı İmparatorluğu'nun asıl gövdesi Anadolu idi. Bu gerçek 2. Abdülhamit'e kadar unutuldu. 6. Türk göçlerinin durması. Orta Çağ'dan itibaren ilk yurttan başlayan göçler 16. yüzyıl sonlarında sona erince Osmanlı'nın fetih ve iskan politikaları da sona erdi. Bu da onun fetih hızını ve Türk devşirme rekabetinde devşirmelerin üstünlüğü ele geçirmelerine neden oldu. Bu mücadelede 1. Murat'tan itibaren padişahlar da devşirmeleri desteklediler. Not: bazı kaynaklarda duraklama nedenlerinden birisi tabi sınırlara ulaşma şeklinde söylenir. Ancak günümüz içinde geçerli olmak üzere bir devlet nerelere kadar ulaşabilirse sınırı orasıdır. Günümüzde ABD ile Rusya Federasyonu'nun Alaska'da sınır komşusu oldukları düşünülürse tabi sınır olamayacağı açıktır. Dış nedenler. 1. Avrupa'nın ortak hareketi. Osmanlı Devleti Rumeli'ye çıkar çıkmaz ortak harekete geçtiler. Özellikle 16. yüzyılda Avrupa'da güçlü devletler ortaya çıktı. Feodalite sona erdi. Osmanlı hızı kesilince Avrupalılar büyük saldırılara başladılar. 2. Bilim ve teknikteki ilerlemeler. Rönesans ve reform hareketlerinden sonra Avrupa'da bilim ve teknikte büyük gelişmeler yaşandı. Coğrafi keşiflerden sonra ekonomide gelişince güçlü Avrupa devletleri ortaya çıktı. Sanayi devrimi sonunda gücü azalan Osmanlı İmparatorluğu açık pazar haline dönüştü. Duraklama dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nda iç isyanlar. 1. İstanbul isyanları. Kapıkulu askerleri, Yeniçeriler ve Sipahiler tarafından çıkarılan bu ayaklanmaların nedenleri şunlardır. Cülus bahşişi ve ulüfe dağıtımında meydana gelen aksamalar. Maaşların düşük değerli paralarla verilmesi. Devlet adamları ve ulemaların çıkarları için kışkırtmaları. 2. Celali ayaklanmaları. Anadolu'da çıkan iç isyan ve karışıklıklara Celali ayaklanmaları denir. İlk defa Yavuz döneminde Yozgat'ta Celal'in başlatması nedeniyle bu isim ile anılır. Celali isyanları devletin kurumlarını ve toplumu olumsuz yönde etkilemiştir. Nedenleri: ekonomik durumun bozulması, para değerinin düşürülmesi, vergi adaletsizliği, dirlik sisteminin bozulması, devşirmelerin Anadolu halkına kötü davranışları ve sert tedbirler almaları. Celali isyanları sırasında devlet yöneticileri nedenleri araştırmak yerine şiddet uygulayarak isyanları bastırmaya çalıştılar. Sonuçları: Anadolu'da can ve mal güvenliği kalmadı. Büyük şehirlere göçler yapıldı. Tarım üretimi düştü. Anadolu'da büyük kıtlıklar ortaya çıktı. Vergiler düzenli toplanamadı. Bu nedenle devlet iltizam usulüne geçti. Bu da ayanlığı ortaya çıkardı. Ayanlık, Cumhuriyet dönemine ağalık olarak kaldı. Celali ve İstanbul ayaklanmaları devlete karşı değil, şahıslara karşı yapılmıştır. Osmanlı tarihinde devlet düzenini değiştirmeye yönelik ilk ayaklanma Şeyh Bedrettin isyanı, ikincisi 31 Mart olayıdır. 3. Eyalet isyanları. Merkezden uzak yerlerde bağımsızlık veya vergi nedeniyle çıkmıştır. Devlet ya zorlukla bastırmış ya da yarı bağımsızlık verilmiştir. İsyan çıkan eyaletler şunlardır: Yemen, Bağdat, Basra, Erdel, Eflak, Boğdan. 2. Viyana kuşatması 1683. Nedeni: Viyana alınırsa bütün Avrupa savunmasız kalırdı. İstanbul, Bizans'ın güvenliği, Edirne, Balkanların güvenliği, Uyvar, Orta Avrupa'nın güvenliği açısından Viyana bütün Avrupa açısından önemlidir. Bilindiği gibi 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ilk önce Avusturya'yı, Viyana'yı kontrolüne almıştır. Bu nedenle Osmanlı'ya karşı Papa, Lehistan, Venedik, Rus Çarlığı Avusturya'ya yardıma geldi. Kırım Hanı da Osmanlı'ya zamanında yardım etmedi. Osmanlı İmparatorluğu yenildi. Yenilgide en önemli iş nedenler Kırım Hanı'nın görevini yapmaması, Merziponlu Kara Mustafa Paşa'nın Viyana'yı yağmaya izin vermemesi nedeniyle Yeniçerilerin istekli savaşmaması, bu nedenle de son saldırı emrini verememesidir. Viyana kuşatmasındaki başarısızlıklar. Galip gelebilecek güçteki Osmanlı ordusundaki iç bozulmaların en büyük bozgunlardan birine neden olduğu görülür. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki yaptırım gücü sona erdi. Avrupa'da Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Avusturya, Venedik, Lehistan, Rusya, Malta ve Rus Çarlığı'ndan oluşan kutsal ittifak oluştu. Avusturya'da Viyana başarısı günümüzde de devam ederek her yıl şenliklerle kutlanır. Kutsal ittifakla yapılan savaşlarda Osmanlı İmparatorluğu yenildi ve 1699'da Karlofça Anlaşması'nı, 1700'de İstanbul Anlaşması'nı imzaladı. Karlofça ve İstanbul Anlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu ilk defa toprak kaybetti. Avrupa, Osmanlı baskısından kurtuldu ve karşı saldırıya geçti. Osmanlı İmparatorluğu'nda gerileme dönemi başladı. Rus Çarlığı, Azak Kalesi ve çevresini aldı. Karadeniz'e çıkma imkanı buldu. Macaristan'ın kaybedilmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Avrupa egemenliği sona erdi. Kutsal İttifak'la yapılan savaşlarda ordu ile sefere çıkan 2. Mustafa, sefere çıkan son Osmanlı padişahıdır. Karlofça Anlaşması, Osmanlı topraklarını paylaşmak amacıyla imzalanan ilk uluslararası anlaşmadır. 17. yüzyıl ıslahatları. Kuyucu Murat Paşa, 2. Osman, 4. Murat, Tarhuncu Ahmet Paşa, Köprülüler ailesi bu yüzyılın en önemli ıslahatçılarıdır. 17. yüzyıl ıslahatlarının amaçları. Devlet otoritesini yeniden sağlayarak Yeniçeri Ocağı'nı kontrol altında tutma isteği. Askeri ıslahatlar yapmak, celali ayaklanmalarını bastırmak, bütçe disiplini sağlamak. Ancak 17. yüzyıl ıslahatları kişisel kalıp devlet politikası olmadığından gelişme imkanı bulamadı. Problemlerin nedenleri araştırılmayıp ayaklanmaların devlet gücüyle bastırılması tercih edildi. Avrupa'nın etkisi görülmez. Yani hala devlet muazzam anlayışı vardır. Bu görüş şimdilik doğrudur. Islahatlarda askeri alana ağırlık verildi. Çıkarları bozulanlar ıslahatlara tepki gösterip ulema ve Yeniçeri Ocağı'nın desteğini sağlamaya çalıştılar. Gerileme dönemi. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu dış politikada iki yöntem uyguladı. 1. Karlofça ve İstanbul anlaşmaları ile kaybedilen yerleri geri almak. Bu amaçla Avusturya, Rus Çarlığı, Venedik ve İran'la savaşıldı. Ancak kaybedilen yerler alınamadığı gibi yeniden topraklar kaybedildi. 1792 Yaş Anlaşması ile bu politikadan vazgeçildi. Dönemin sonunda 19. yüzyılda dağılma dönemine girildi. 2. Devletin yeniden güçlendirilmesi için ıslahatlara ağırlık verildi. Ancak birkaç devletle aynı anda savaşmak zorunda kalınması nedeniyle ıslahatlardan kısmi fayda olsa da istenilen başarı sağlanamadı. Osmanlı-Rus Çarlığı ilişkileri. Rus Çarlığı'nın 17. yüzyılda amaçları. Karadeniz'e inmek. Azak çevresini alarak bunu başardı. Kırım'a yerleşmek. 1774 Küçük Kaynarca, 1792 Yaş Anlaşması ile bunu gerçekleştirdi. Balkanlardaki Ortodoksları himaye altına almak. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile bunu da başardı. Böylece Pan-İslavizm politikasını başlatma imkanı buldu. 1. Prut Anlaşması. 1711. Osmanlıların Prut Savaşı'nı kazanması sonucu yapıldı. Geçici bir başarıdır. Yeniçerilere Baltacı Mehmet Paşa'nın güvenememesi nedeniyle Rus ordularının yok edilmesi fırsatı değerlendirilemedi. 2. 1739 Belgrad Anlaşması. Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. yüzyılda imzaladığı son siyasi kazançlı anlaşmadır. Karadeniz'in Osmanlı denizi olduğu kabul edildi. Bu anlaşmadan sonra Avusturya Rus Çarlığı müttefik olunca Osmanlı İmparatorluğu da İsveç ile ittifak yaptı. Fransa barış görüşmelerinde aracılık yaptığı için yeni imtiyaz aldı. 1. Mahmut bu imtiyazların devamlı olmasını kabul etti. 3. Küçük Kaynarca Anlaşması 1774. Osmanlı İmparatorluğu 1768-1774 yılları arasında yapılan savaşları kaybetti ve Küçük Kaynarca Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre 1. Kırım'a bağımsızlık verilecek. Kırım sadece dini bakımdan halifeye bağlı sayılacak. 2. Ruslar Osmanlı ülkesindeki Ortodokslarla Eflak ve Boğdan beylerinin haklarını koruyacaklar. 3. Rus Hristiyanları kutsal yerleri serbestçe ziyaret edecekler. 4. Ruslar Karadeniz'de donanma bulundurabilecek, ticaret gemileri boğazlardan geçebilecek. 5. Rus Çarlığı İngiltere ve Fransa'ya verilen kapitülasyonlardan yararlanabilecek. 6. Ruslar gerekli gördükleri yerlere konsolosluk açabilecek ve Osmanlı İmparatorluğu 3 taksit olarak savaş tazminatı ödeyecek. Değerlendirme. Kırım Hanlığı'nın kaybedilmesiyle ilk defa halkı Müslüman olan bir yer kaybediliyordu. Karadeniz kıyıları bir daha geri alınamadı. İkinci maddeyle Ruslar Osmanlı iç işlerine karışma hakkı elde etti. Beşinci maddeyle Osmanlı üzerinde yaptırım gücü elde ettiler. Dördüncü maddeyle Rusların güneye inme politikası gerçekleşti. Altıncı maddeyle ilk defa Osmanlı İmparatorluğu bir devlete savaş tazminatı ödedi. Ayrıca Balkanlara sahip olabilmek için başlattıkları pan-İslavizm politikasını uygulama fırsatı elde ettiler. 18. yüzyıl ıslahatları. Amaç: devlete devamlılık sağlamaktır. Öncelikle dış politikada, milli savunmada olmak üzere günümüzde de Türkiye'nin genel politikası devamlılık ilkesidir. 18. yüzyılda da Avrupa'nın üstünlüğü kabul edilmiş, bu nedenle sadece askeri ıslahatlar değil, bilim, siyasette de ıslahatlar yapılmaya çalışılmıştır. Islahatçı devlet adamları, 3. Ahmet, Nevşehirli damat İbrahim Paşa, 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim'dir. Lale devrinde ilk defa geçici büyükelçilikler açıldı. Devamlı büyükelçilikler 3. Selim döneminde açılacak. 1727'de matbaanın Müslümanlarca da kullanılmasına izin verildi. Fakat dini eserlerin basılmasına izin verilmedi. Bunun nedeni temel eğitim kaynağı hattatlık olanların sayıları çok fazlaydı. İşsiz bırakmamak. Doğu klasikleri Türkçe'ye çevrildi. 1. Mahmut döneminde askeri ıslahatlara ağırlık verildi. Kara mühendishanesi açıldı. 2. Mustafa döneminde Koca Ragıp Paşa maliyeyi düzeltti. Bilinen ilk mali bütçeyi 17. yüzyılda Tarhuncu Ahmet Paşa yapmıştır. Deniz mühendishanesi açıldı. 1. Abdülhamit ulufe dağıtımını düzenledi ve İstanbul'daki yeniçerileri saydırarak ulufe sahtekarlığını önledi. 3. Selim dönemi ıslahatlarına genel olarak Nizam-ı Cedid denir. Bunun nedeni Yeniçeri gücünü kırmak için oluşturduğu orduya bu ismin verilmesidir. Ancak Yeniçeriler bu ordunun güçlenmesini engelleyeceklerdir. İlk devamlı büyükelçilikler açıldı. Önce Londra'da 1774, daha sonra 1797'de Paris, Berlin, Viyana. Önce Londra'da açılması dönemin siyaset merkezinin Londra olduğunu gösterir. Oysa ilk geçici büyükelçilik 1718'de Paris'te açılmıştı. Öyleyse 18. yüzyıl başında dünya politikası merkezi Paris'ken, yüzyıl sonunda Londra'ya kaydığını, etkinliğin Fransa'dan İngiltere'ye geçtiğini gösterir. Büyükelçiliklerin açılması ile siyasi şartlar ve devlet politikası daha iyi belirlenmeye çalışıldı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu geçmişinden kalan sürekli üstün olma duygusu ile hareket etmiş, bu nedenle bazı savaşlara gereksiz yere girmiş, bu da ıslahatların istenilen başarıyı göstermesini engellemiştir. Başarısızlığın diğer nedenleri de iç ve dış engellemeler ve ıslahatlar için yeterli kadronun olmayışıdır. Bu nedenle 17. yüzyılda olduğu gibi 18. yüzyıl ıslahatları da kişisel kalmıştır. Yakın çağda Avrupa. Fransız İhtilali 1789. İhtilalden önce Fransa. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi mutlakiyetle yönetiliyordu. Fransız halkı kralın kişiliğinde birleşiyordu. Kral, ülkenin siyasi, sosyal, ekonomi, hukuk alanlarındaki bütün güçlerini elinde toplamıştı. Ülkenin yönetimi ve geleceği üzerinde mutlak söz sahibiydi. Fransa, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'nın büyük devleti olmak için çeşitli girişimlerde bulundu. Veraset savaşlarına girerek gelişmeye çalıştı. Buna karşılık 7 yıl savaşlarına, 1756-1763, Avusturya'nın yanında girmiş, Prusya ve İngiltere'ye karşı başarılı olamamıştı. Fransa, bu savaşla kaybettiklerini Amerika'nın bağımsızlık savaşında tekrar elde etmeye çalıştı. Fakat Fransa, bu savaş sonucunda umduğu şekilde bir kazanç sağlayamadı. Üstelik ekonomik bakımdan oldukça yıprandı. Fransa'nın Osmanlı siyaseti. Bu iki devlet arasında kökleri 16. yüzyılın ortalarına varan sıkı bir işbirliği vardı. Siyasi fakat daha çok ekonomik alanlarda olan bu işbirliği Fransa'nın lehine gelişiyordu. Özellikle Fransa 1740 yılında sağladığı kapitülasyonlarla Osmanlı İmparatorluğu üzerinde çok yönlü çıkarlar sağlamıştı. Bu genel çerçeve içerisinde ise iki devlet arasında yeni çağın sonlarına kadar büyük bir siyasi anlaşmazlık, hatta bir silahlı çatışma yani savaş söz konusu olmamıştır. Fransız ihtilalinin nedenleri, iç nedenler. Fransa'nın iç yapısının bir sonucu olan bu nedenleri siyasi, sosyal ve ekonomik olarak söyleyebiliriz. 1. Krallık rejiminin istibdadı, baskısı. Fransa krallıkla yönetilmekteydi. Kralın istek ve emirleri kanun hükmündeydi. Savaşa, barışa karar vermek tamamen kralın emirlerine bağlıydı. Fransa kralları Versailles Sarayı'nda lüks ve eğlence içinde yaşarlardı. Halkın durumunu düşünmeyen krallar adaletsiz bir şekilde vergi toplarlar, halkın vicdan özgürlüğünü bile çok görürlerdi. 2. Halkın çeşitli sınıflara ayrılması. Fransa toplumu eşitsizlik içinde yaşıyordu. Halk dört ayrı sınıftan meydana gelmişti. Soylular, rahipler, burjuvalar, köylüler. Memleketin ileri gelenleri durumunda bulunan soylular ve rahiplerin geniş arazileri ve malikaneleri vardı. Burjuvalar, şehir ve kasabalarda yaşayan doktor, mühendis, avukat, tüccar gibi kişilerdi. Devlete vergi veren burjuvaların siyasi hakları yoktu. Fransız halkının çoğunluğunu meydana getiren köylülerin hiçbir siyasi hakkı yoktu. Okuma yazma bilmedikleri gibi çoğunluğu serf hayatı yaşardı. 3. Fransız aydınlarının etkileri. 18. yüzyılda Fransa'da birçok aydın yetişti. Aydınlar Fransa'nın sosyal durumunu incelediler ve bunları halka duyurmaya çalıştılar. Bu özellikleriyle Fransız ihtilalinin fikri yapısını hazırladılar. 4. Mali zorluklar ve vergilerin ağırlığı. Fransız ihtilalinin en önemli nedeni Fransa'nın 18. yüzyılda maliyesinin bozulmasıdır. Fransa krallarının lüzumsuz israfları, Amerikalılara bağımsızlık savaşında yapılan yardımlar ve bu yüzyıldaki savaşlarda yapılan masraflar maliyenin kötüleşmesine neden oldu. Ağır vergiler konularak bu durum düzeltilmeye çalışıldı. Maliye Bakanlığı'na atanan çeşitli kişiler girişimlerde bulundularsa da başarılı olamadılar. Bunun üzerine kral halktan yeni vergi almaya karar verdi. Bunun için de 1614 yılından beri toplanmayan Eta Genero'yu toplamayı kararlaştırdı. Toplanan Eta Genero'da sınıf farklılığı anlaşmazlığa dönüştü. Bu gelişmeler Fransız ihtilalinin başlamasına neden oldu. 5. Eta Genero'nun toplanması. 5 Mayıs 1789. Dış nedenler. Fransız ihtilalinin meydana gelmesinde önemli rol oynayan dış nedenleri ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi, düşünce alanında 18. yüzyılda meydana gelen gelişmelerdir ki bu yüzyıla aydınlanma çağı denir. İkincisi, Amerika'daki İngiliz kolonilerinin İngiltere'ye karşı ayaklanarak bağımsızlıklarına kavuşmalarının Fransa üzerindeki siyasi, mali ve düşünsel alandaki etkileridir. Fransız ihtilalinin sonuçları. 1. Soyluların ve rahiplerin ayrıcalıkları kaldırılarak eşitlik ilkesi getirildi. 2. Mutlak monarşi yıkılarak egemenliğin halktan geldiği kabul edildi. 3. Milliyet, eşitlik, hürriyet, adalet gibi kavramlar ortaya çıktı. 4. Milliyetçilik fikrinin yayılması ile imparatorluklar dağılma sürecine girdi. 5. Mahalli otorite yerine merkezi otorite kabul edildi. 6. Eski toplum, eski kültür değerleri ve idareler değişim geçirdi. 7. Fransız ihtilali sonuçları bakımından evrensel olduğundan yeni çağın bittiği, yakın çağın başladığı kabul edildi. 8. İmparatorlukların yıkılması ile milli devletler kurulmaya başladı. 9. Dağınık halde bulunan milletler siyasi birliklerini kurmaya başladılar. 10. Daha önce İngiliz bilgini Locke tarafından ileri sürülen ve Amerika bağımsızlık savaşları sırasında Amerikalılar tarafından kabul edilen insan hakları bildirisi Fransızlar tarafından dünya çapında bir bildiriye dönüştürüldü. Bunda milliyeti, ailesi ne olursa olsun bütün insanların elde edecekleri doğal haklar belirtilmiştir. Avrupa'da sanayi devriminden sonra ortaya çıkan akımlar. 1. Kapitalizm. Ekonomide devlet müdahalesi istenmez. Ekonomi, fertlerin iradesine bırakılır. Fiyatlar, arz, üretim ve talebe, tüketime göre belirlenir. Sermaye sahibi zenginleştikçe, işçinin de zenginleşeceği görüşü vardır. 2. Emperyalizm. Sömürgeciliğin gelişmiş halidir. Sömürgecilikte bir bölgedeki bütün kaynaklar kullanılırken bölge düşünülmeden, emperyalizm de bölgenin devamlı kullanılması amacıyla güçsüz olarak ve güçlü ülkeye bağımlı biçimde yaşaması hedeflenir. İktidara otoriter anlayıştaki bir yönetim sahiptir. 3. Sosyalizm. Sanayi devriminden sonra 1848 ihtilalinin bir sonucu olarak işçi sınıfının haklarını korumak görüşüyle ortaya çıktı. Kâr ve özel menfaat düşünmeyen, kamu yararını esas alan kolektif sistemin zaman içinde uygulanışıdır. Küçük mülkiyete izin verir. Bir ileri aşaması komünizmdir. 4. Liberalizm. Ekonomik olarak anlamı, serbest piyasa ortamında tam rekabettir. Devlet küçük işletmeleri büyük sermayeye karşı korur. Adam Smith ortaya atmıştır. Siyasi anlamı her türlü radikal görüşe karşı çıkar. Kişi muhafazakar olabilir ancak radikal olamaz. 5. Fizyokrasi. Bir devletin kalkınmasının tarım üretimini arttırmakla olabileceğini savunur. Keynes ortaya atmıştır. 6. Teknokrasi. Bir ülkenin kalkınmasının sanayileşme ile olacağını savunur. Avrupa'daki gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri. Fransız İhtilali başladığı sırada Osmanlı İmparatorluğu'nun başında 3. Selim vardı. Osmanlı Devleti ihtilal savaşlarına karışmadı. Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne etkileri daha çok 19. yüzyılda görülür. Bu etkileri iki kısımda inceleyebiliriz. 1. İhtilalle çıkan milliyetçilik akımları. Osmanlı İmparatorluğu'nun geniş topraklarında yaşayan ve Türk olmayan bazı milletleri etkiledi. İmparatorluktan ayrılmak ve milli devletlerini kurmak için Sırplar, Yunanlılar, Karadağlılar, Bulgarlar ayaklandılar. Bu milletler 19. ve 20. yüzyıl başlarında kendi devletlerini kurdular. Bazı azınlıklar da harekete geçti. Osmanlı İmparatorluğu parçalandı. Bu olaylar Cumhuriyet devrine kadar devam etti. 2. Osmanlı devlet adamları ve bazı aydınlar ihtilalin getirdiği hürriyet düşüncesinden yararlanmak istediler. Batılılaşma başladı. Tanzimat Fermanı 1839 bunun ilk adımı sayılır. Daha sonra meşrutiyet ilan edildi 1876. Cumhuriyetin ilanıyla bu safha tamamlanmıştır. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu çöküş dönemi. Bu yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu gücünü tamamen yitirmiştir. Varlığını kendi gücüyle koruma imkanı yoktur. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisi, sanayi devrimi ile başlayan ham madde pazar sorunu, Rus çarlarının sıcak denizlere inme politikası, İngiltere'nin Hindistan ve Çin pazarlarını koruma mücadelesi, Fransa'nın İngiltere ile rekabeti, İngiltere, Fransa ve Rus çarlarının Osmanlı azınlıklarını kışkırtması ancak bu arada kimin çıkarı bozulursa Osmanlı İmparatorluğu'na yardım etmesi gibi siyasi bir ortam bulunmaktadır. İngiltere, Fransa, Rus çarlığı daha sonra Almanya arasındaki rekabetten yararlanmak isteyen Osmanlı İmparatorluğu herkesi memnun etmeye çalışan, böylece siyasi varlığını korumaya çalışan bir denge politikası uygulamakta ancak hiçbir devlete de tam olarak güvenemeyeceğini bilmektedir. 19. yüzyılda Osmanlı ve Avrupa devletleri ve izledikleri politikalar. Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nin bu yüzyılda amacı Avrupa devletleri arasındaki rekabetten yararlanıp varlığını sürdürmek ve Avrupa'nın karşısında ayakta kalmak için batılılaşmak. Rusya. Karadeniz ve Boğazları ele geçirerek Akdeniz'e inmek, Pan-İslavizm propagandası ile Balkanlardaki Ortodoksları koruyuculuğu altına almak. Bu amaçları için Balkanlarda ve Doğu'da karışıklıklar çıkarmak. İngiltere. Osmanlı topraklarından geçip sömürgelerine giden yolları denetim altına almak. Ekonomik çıkarlarını devam ettirmek için Osmanlı'nın ayakta kalmasına yardım etmek. Ancak Almanya'nın güçlenmesiyle Rusya'yı boğazlara inme konusunda serbest bırakacak, azınlık ayaklanmalarını destekleyecektir. Fransa. Azınlıklar arasında ulusçuluk ilkesini yayarak Osmanlı Devleti'ni zayıflatmak. Doğu Akdeniz'de çıkarlar elde etmek. Avusturya. Balkanlarda Osmanlı topraklarını ele geçirerek Rusya'nın propagandalarına karşı Almanya'ya yaklaşmak. Venedik, kaybettiği Akdeniz ticaretini ele geçirmek. 1. Bükreş Anlaşması 1812. Nedeni, Sırp isyanını Rusların desteklemesi, Fransa'nın Osmanlı'yı, İngiltere'nin Rusları desteklemesi, Fransa daha sonra Osmanlı İmparatorluğunu yalnız bıraktı. Milliyetçilik akımı da Sırp isyanının diğer nedenidir. Görüldüğü gibi İngiltere ve Fransa Osmanlı İmparatorluğu ile hem dost gibi görülür hem de zararına faaliyetlerde yer alır. Uluslararası ilişkilerde ulusunun çıkarının dostluktan daha öncelikli olduğunu bu politika açıklar. İngiltere ve Fransa kendileri açısından doğruyu yapmaktadırlar. Sonucu, Sırplara özerklik verildi. Önemi. A. Özerklik elde eden ilk Osmanlı azınlığı Sırplar oldu. Diğer azınlıkların harekete geçmesine neden oldu. B. Ulusçuluk akımının etkisi görülür. Hatırlanacağı gibi 3. Selim döneminde Fransız ihtilali sonuçlarını kabul eden ilk devlet Osmanlı İmparatorluğu olmuş. Bu da İngiltere ve Fransa, Avusturya, Macaristan İmparatorluğu tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Çünkü ulusçuluk, milliyetçilik akımı çok uluslu devletler için çok tehlikeliydi. 2. Edirne Anlaşması 1829. Nedeni? A. İngiltere, Fransa, Rus Çarlığı tarafından desteklenen Yunan isyanı. B. Osmanlı İmparatorluğu ayaklanmayı bastırmaya çalışınca İngiliz, Rus, Fransız ortak donanması Mora'nın Navarin limanında Osmanlı donanmasını yok ettiler. 1827 Navarin baskını. Sonucu, Yunanistan bağımsızlığını elde etti. Önemi. A. Bağımsızlığını elde eden ilk Osmanlı azınlığı Yunanlılar oldu. B. Osmanlı İmparatorluğu savaş tazminatı ödeyecek. Osmanlı İmparatorluğu ilk defa savaş tazminatını Küçük Kaynarca Anlaşması ile Rus Çarlığına ödemişti. C. Eflak ve Boğdan'a özerklik verildi. Büyük Kaynarca'nın temeli atıldı. 1878 Berlin Anlaşması ile Romanya bağımsız olacaktır. D. 1830'da Fransa Cezayir'i işgal etti. 3. Hünkar İskelesi Anlaşması 1833. Nedeni? Mısır'da Fransa'nın desteğiyle ayaklanan Osmanlı valisi Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı İmparatorluğu'nun baş edememesi, İngiltere'ye güvenemediği için Rusların yardım teklifini kabul etmesi. Sonucu, A. İki devlet müttefik olduklarını ilan ettiler. B. Rusların boğazlarda donanma bulundurmaları kabul edildi. C. Anlaşma 8 yıl süreli oldu. Önemi. A. Küçük Kaynarca Anlaşması ile Ruslar ilk defa boğazlarla ilgili söz söyleme hakkı elde etmişlerdir. Şimdi bu tekrarlanmış oldu. B. İngiltere bu anlaşma ile Rusların Akdeniz'e ineceğinden korktu. Bu nedenle 1840'ta Mısır sorununun çözümü için ve 1841'de Boğazlar sorunu için iki defa Londra Konferansı düzenlendi. Bu konferanslarda İngiltere, Mısır ve Boğazlar sorunlarını kendi istediği biçimde çözümledi. 1841 Londra Konferansı kararı ile Rusların Boğazlar'da donanma bulundurma hakkı, 1840 Londra Konferansı ile Mehmet Ali Paşa'nın bağımsızlığını kazanma isteği reddedildi. Böylece Fransa ve Ruslara karşı İngiltere istediği sonuçları almış oldu. 4. Kırım Savaşı ve Paris Anlaşması 1856. Nedeni? 1. Rus Çarlığı'nın Hünkar İskelesi Anlaşması'nı uygulamak istemesi. 2. Kutsal yerler sorununu Rusların istedikleri gibi çözmek istemeleri. Kutsal yerler sorunu, Ruslar Ortodoksları, Fransızlar Katolikleri destekliyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu Ortodoksları desteklemekle birlikte 1. Mahmut döneminde 1740'ta Katoliklere imtiyazlar verdi. Prens Mençikov İstanbul'a gelerek Osmanlı'dan Ortodokslar lehine tacizler istedi. 1843'te Kudüs Ortodoks Kilisesi'nin İstanbul'dan ayrılmasına izin verildi. Aynı yıl Rus tüccarları Kudüs'e gelmeye başladı. Rus Çarlığı Fransa çekişmesi Kırım Savaşı'na neden oldu. 1853'te Rus donanması Sinop'a yaptığı baskınla Osmanlı donanmasını yok etti. Bu Osmanlı tarihindeki donanmanın 4. yok oluşudur. Bu yok oluşlar sırasıyla 1571 İnebahtı yenilgisi, Kıbrıs'ın fethi nedeniyle. 1670 Çeşme baskını. Girit'in Osmanlıların eline geçmesi sırasında. 1827 Navarin baskını. Yunan isyanını desteklemek için İngiltere ve Fransa. 1853 Sinop baskını. Kırım Savaşı sırasında. Bu savaştaki en önemli yer Sivastopol'dur. Rus deniz ticaret merkezidir. Birleşik donanma 84 gemi Rus savunması nedeniyle ilerleyemedi. İngiltere ve Fransa Osmanlı İmparatorluğunu destekledi. Rus Çarı 1. Nikola bu sırada ölünce Yeniçar 2. Alexander barış istedi. Bu sırada Fransa'yı destekleyen Mustafa Reşit Paşa yerine İngiltere'yi destekleyen Ali Paşa sadrazam oldu. Böylece İngiltere çıkarlarını korudu. Paris Anlaşması 1856 1. Osmanlı İmparatorluğu Avrupalı bir devlet sayıldı. Toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi altına alındı. 2. Karadeniz tarafsız bir deniz olacaktır. 3. Eflak ve Boğdan'a muhtarlık verilecek. 4. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilan ettiği ıslahat fermanı uygulamalarına karışılmayacak. Kırım Savaşı'nın en önemli kişisi, Anadolu'dan topladığı gönüllülerle savaşa katılmak için İstanbul'a gelen Kara Fatma'dır. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre isimli eseri de bu savaş sırasında yazıldı. Eserdeki bütün kişiler gerçektir. Şeyh Şamil isyanı da Kafkasya'da bu sırada çıktı. Bu isyanı İngiliz Dışişleri Bakanı Palmerston destekledi. Amacı Rus çarlığını parçalamaktı. İkinci kaset A yüzü bitti. Devamı B yüzündedir.